Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ayşe Yürür. Teknik Masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba.
Merhabalar Sümeyra.
Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden beyitler okumaya. Yahudi padişahın bir çocuğu ateşe attırması ve çocuğun halkı ateşe çağırması. O Yahudi padişah bir kadını çocuğuyla birlikte putun önüne getirdi. Çocuğu anasından aldığı gibi ateşe attı. Kadın korkup gönlünü imandan ayırdı. Kadın puta secde etmek isteyince çocuk ateş içinden "Ben ölmedim" diye bağırdı. "Ana, ateşe gel. Ben zahiren ateş içindeyim. Gerçekte ise bir bahçedeyim" dedi. Bu ateş cahiller için göz bağdır. Aslında o mana yakasından uzatılmış bir rahmettir. Ana, gel de Allah'ın burhanını gör. Gel de hak aşıklarının halini gör.
Evet. Şimdi Sümer Hanım, burada bu ikinci bir Yahudi padişahın hikayesini anlatıyor Mevlana Hazretleri. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Mevlana Hazretleri bu giriş bölümünde zulümle müsemma insanları anlatırken bunları hep Yahudi padişah olarak nitelendirerek anlatıyor. Bunun aslında biraz üzerine durmak lazım. Neden Mevlana Hazretleri böyle bir şey yapıyor? Yani bu zulümle maruf insanları neden Yahudilikle isimlendiriyor ya da öyle teşbih ediyor diyelim. Bunun aslında bir gerçekliği de var tabii. Yani gerçekliği de var. Şöyle bir gerçekliği de var. Bizim Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla bu Yahudiler başta Musa Aleyhisselam olmak üzere kendi peygamberlerine de zulmediyorlar. Harun Aleyhisselam'a da zulmediyorlar. Ve kendi peygamberlerine bile isyankar davranıyorlar. Onlara bile şedid davranıyorlar ve onların bile canlarını sıkıyorlar. Ve daha sonraki dönemlere baktığımız zaman Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Hristiyanlara en çok zulmü de yine bunlar yapıyorlar. Ve yine Medine'ye, Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanlara karşı fitne hareketlerinin başlatıcısı da bunlar. Ve yine bakıyorsunuz o dönemde Yahudilerin başı, münafıkların başı olan insan, Hazreti Peygamber'e büyük zorluklar çıkaran insan yine Yahudiler arasından çıkıyor. Bunların böyle bir temel aslında demek ki özellikleri var. Bu özelliklerini de göz önünde bulundurmak lazım. Bugün de aslında baktığınız zaman benzer şeyleri görmemiz mümkün. Elbette Mevlana Hazretleri şunu hiçbir zaman söylemiyor. Yani insanlar sırf Yahudi oldukları için, Musa Aleyhisselam'ın dine inandıklarını söyledikleri için onları kötülemiyor. Onlar aleyhinde bulunmuyor. Fert fert baktığımız zaman, tek tek incelediğimiz zaman belki de bunlar iyi insanlar. Ama bir araya geldiklerinde, bir topluluk olduklarında bunlara bir hal oluyor. Hı hı. Ve iki iş yapıyorlar. Üstün olduklarında, galip olduklarında, güçlü olduklarında zulmediyorlar. Zayıf düştüklerinde ise fitne çıkarıyorlar, karşıdaki insanlar arasında fitne çıkıyor. Bu iki temel özellikleri var. Bu aslında ferdi özelliklerinden, bireysel özelliklerinden daha çok toplumsal özellikleri. Mevlana Hazretleri işte bu toplumsal özelliklerine itiraz ediyor onların ve bunu misal olarak anlatıyor. Yoksa dikkat ederseniz birçok beytinde Musa'nın dinine kaçmaktan bahsediyor. Evet. Musa'nın dinine uymaktan bahsediyor Mevlana Hazretleri. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız ve burada işte ikinci bir Yahudi padişahın hikayesini anlatıyor. Bu ikinci Yahudi padişah da bunun hikayesi de şöyle aslında. Bu normalde bir şey değil. Yahudi birisi değil aslında. Fakat Medine'ye giden bir sultan bu. Yemen'de yaşayan Medine'ye gitmiş. Orada Yahudilerle birlikte olmuş. Onlarla hasbihal etmiş. Onların etkisiyle de Musevi olmuş birisidir. Geri döndüğünde ise kendi memleketinde Hristiyanlar var. Hristiyanlığı yeni kabul etmiş insanlar var. Onları Hristiyanlıklarından döndürmek istiyor. Bunun için de çok enteresan bir şey. Aslında Musevi dinine çağırmıyor onları. onları Musevi olsun diye zorlamıyor. Çok enteresan bir şeydir. Puta tapmaları için zorluyor. Yani çünkü öyle anlaşılıyor ki geçmişte var olan puta tapıcılık özelliğini tam olarak da değiştirmiş birisi değil bu Mevlana'nın hikayesini anlattığı adam. Dolayısıyla biraz Musevi, biraz da puta tapıcılık özelliği var. Bu iki, bunun da sonucu olarak ortaya bir zulüm çıkıyor. İşte bizim Mevlana Hazretleri bize bu hususta dikkat etmemizi ve insanlara zulmedecek insanların temel özellikleri neler olduğunu da hatırlatmış oluyor bize böylece. Şimdi buradaki hikayeye geldiğimiz zaman bu bir ateş yakıyorlar ve bu ateşin etrafına insanları getiriyorlar. Burada anasıyla beraber çocuğunu getiriyorlar ve bu padişah anasının elinden çocuğu aldığı gibi ateşe atıyor. Tabii hikayenin bu kısmında baktığınız zaman kadın da çocuk ateşin içerisine düşünce kadın da korkudan ne yapıyor? Bu puta tapmaya meylediyor. Puta tapmaya meylettiğinde ise çocuk içeriden bağırıyor. Ana ateşe gel diye bağırıyor. Şimdi hikayenin bu kısmına geçmeden önce şarihlerin, mesnevi şarihlerinin buradaki hikayenin aslında bir sembolik ve mecazi bir ifade olduğunu, bir çeşit teşbih ifadesi olduğunu da dile getirenler var. Gerçek bir hikaye olmadığını, sembolik bir hikaye olduğunu söyleyenler var. Böyle baktığımız zaman şarihler diyorlar ki buradaki Yahudi padişahtan kasıt nefistir. Yine buradaki çocuktan kasıt akıldır. Kadından kasıt ise duyu organlarıdır. Ateşten kasıt ise müridin giriştiği mücahededir. Yani kendi nefsiyle girişmiş olduğu mücahededir. İşin bu tarafını da göz ardı etmemek lazım. İşin bu tarafına da bakmak lazım. İşin bu tarafına baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Aslında insan nefsi sürekli insana kötülüğü emreden bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden söyleyecek olursak sürekli insana kötülüğü emrediyor. Sürekli aslında insanı ateşin içerisine atıyor. Ve gerçekten de insanlar kendi nefislerinin, heva ve arzularının peşinden gittiklerinde aslında mutlu olmuyorlar. Tam tersi ateşin içerisine düşüyorlar ve orada telef oluyorlar. Peki çocuk ve akıl meselesini de şöyle söylemek lazım. Çok enteresan bir şey burada. Mevlana Hazretleri o kadar dahiyane bir benzetme yapıyor ki aklı çocuğa benzetiyor. Şimdi çocukla akıl arasında nasıl bir benzerlik kurabiliriz? Şöyle bir benzerlik kurabiliriz. Bir çocuk biliyorsunuz masumdur.
Evet.
Her zaman doğruyu söyler. Anadolu'da bir söz vardır, derler ki haberi çocuktan al. Niye? Çünkü yalan söylemeyi bilmez. Her zaman doğruyu görür ve doğru olduğunu bildiği şekliyle söyler. Çocuk masumiyeti vardır aslında akılda. Akıl aslında bizim bazılarımız onunla ilgili olarak kötü şeyler söyleseler de ya da aklı gereği kadar anlamamış olsalar bile akıl her zaman bizim lehimize çalışan bir şeydir ve tıpkı çocuk gibi her zaman doğruyu söyleyen bir unsurumuzdur. O yüzden de aklımızın kıymetini bilmemizde fayda vardır. Çünkü bizi yaptığımız yanlışlardan, yaptığımız kötülükler karşısında uyaracak olan da akıldır. Bu sebeple de akla ehemmiyet vermek lazım. Yani akılda çocukluğun masumiyetini ve her halükarda mesela bir şöyle misaller verebiliriz. Arabanızda çocuk var gidiyorsanız, eğer kırmızı ışıkta geçtiyseniz ve siz daha önce çocuğa kırmızı ışıkta geçilmemesi gerektiğini öğretmişseniz hemen çocuk der ki baba kırmızı ışıkta geçti.
Evet, hemen itiraz eder.
Yanınızda mesela hanımınız vardır veya babanız vardır, onlar onu söylemezler. Bak sen böyle yaptın demezler ama çocuk hemen söyler. Kötü bir iş gördüğünüz zaman mesela diyelim ki çocuğa kötü söz söylemenin kötü olduğunu söylersiniz ama siz bazen ağzınızdan kötü bir söz kaçırırsınız. Bu defa çocuk ne yapar? Hemen sizi uyarır. Baba kötü söz söylediniz diye ya da anne kötü söz söylediniz diye. İşte çocukla akıl arasında böyle bir benzerlik vardır ve ikisinde de aslında biraz masumiyet aramak lazım. İkisi de aslında insana doğruyu hatırlatır ama insan maalesef çoğu zaman aklının söylediğinden daha çok nefsinin heva ve hevesine uyar. Ve aslında bizde mesela bu nefsin heva ve hevesiyle, arzu ve isteklerle akıl da birbirine karıştırılır. Biz heva ve hevesimizi aklımızın istediği de zannedebiliriz ama öyle değildir. Bize sonuç itibariyle yaptığımız işlerin kötülüğü ortaya çıktığında da yine akıl devreye girerek bizi hakikat konusunda uyarır. Bu da kadından kasıtla duyu organlarıdır. Şimdi duyu organları da şöyledir. Aslında biz ilk bilgileri duyu organlarımız sayesinde elde ederiz. Ve bu duyu organlarımız sayesinde elde ettiğimiz bu bilgiler aslında çocuğun akıl diye isimlendirildiği aklın ortaya çıkmasını sağlayan şeydir. Akıl da normal şartlarda duyu organlarının elde ettiği ilk bilgileri işleyerek gerçek bilgiye ulaştırır bizi. Bu sebeple burada duyu organlarının kadına benzetilmesinin de böyle bir özelliği vardır. Yani akıl ondan çıkmıştır. Ondan sonradır ve bize doğruyu götüren şeydir.
Anneden çocuğun doğması gibi. Duyulardan, duyu organlarından aldığımız verilerle de akıl gelişimini sağlıyor.
Böyle bir şey sağlıyoruz. Evet. Ve netice itibariyle bizim buradaki almamız gereken husus şudur. Biz nefsimizin heva ve heveslerine uyduğumuz zaman aslında kendimizi ateşe atmış oluruz. Ama aklımıza uyduğumuz zaman ateş içerisindeysek bile daha bir bahçeye düşmüş olabiliriz. Bir başka şey bunun üzerinde aslında çokça teferruatlı belki durmakta fayda var. Onlardan bir tanesi de şudur. Şimdi bazen zorluklara düştüğünüz zaman zorluklar içerisinde olmak aslında insanı mutlu eder. İslam düşünürlerine göre, İslam filozoflarına göre insan için asıl olan mutluluktur. Bu mutluluğu da biz her zaman rahat içerisinde bulmayabiliriz. Dikkat ederseniz zengin olan insanlar, hatta bazen muktedir olan insanlar, güçlü kuvvetli olan insanlar mutsuzdurlar. Ama zorluk çeken insanlar, sabahtan akşama kadar bedenen çalışmak zorunda olan insanlar, yani karnını doyurabilmek için o kadar çok çalışmak zorunda olan insanlara bakıyorsunuz ki ve diğer insanların olmadığı kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi işte budur. O sebep nedir? Ateş içerisinde gibi gözükür dışarıdan bakıldığında ama içerisine baktığınızda bir cennet bahçesinde olur. Şöyle bir misal vereyim. Bir gün, yıllar önceydi, bir gün hanımla birlikte Ulus'ta giderken bir tane kafasında simit taşıyan bir delikanlı vardı. Ve aslında epey de simit vardı kafasındaki tablada. Fakat türkü çığıra çığıra gidiyordu. Acayip de neşeliydi. Hanıma dedim ki bak şunun neşesini görüyor musun? Belki de biz bunun kadar hiçbir zaman mutlu olmadık. Ama ben onun mutlu olduğunu, neden mutlu olduğunu biliyorum dedim. Neden mutlu olduğunu sorduğunda da şunu cevap vermiştim. Ben çocukken İskenderun'da ev sahibinin çocukları simit satarlardı. Ve ben de onlarla birlikte simit satmaya çıkardım. Onlar fırıncının parasını çıkardıkları simitten sonra müthiş mutlu olurlardı. Hı. Çünkü artık ana parayı çıkarmışlardır. Bundan sonra simit satamasalar bile gam değildir onlar için. Ama işte bizim açımızdan meseleye baktığımızda o simit rahat içerisinde olsak bile huzursuz oluyoruz. Dolayısıyla bu hikayeyi biraz da böyle anlamak lazım. Ve uzatıyorum ama bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. Nasip oldu ben bir Çin'e gittim. Çin seyahatim oldu. Orada bizi bir tiyatroya götürdüler. Tiyatroda Kung Fu tiyatrosu. Bu Kung Fu seyrediyor. Aslında söz yok. Sadece musiki ve hareketler var sürekli. O şöyle bir tane çocuk var. Çocuğu anası getiriyor. İşte Kung Fu ustasına teslim ediyor. Yani rahibe teslim ediyor. O okuldaki rahibe teslim ediyor. Teslim ettiği andan itibaren çocuk kavgaya başlıyor. Bütün sahneler kavga üzerine. Kavga. Sürekli kavga. Ve her defasında düşman kuvvetleniyor. Bu büyüdükçe, bu bir takım şeyler öğrendikçe, kavga teknikleri öğrendikçe düşmanları büyüyor. Ve nihayet en sonunda en büyük düşmanı da yendikten sonra bu da rahip oluyor diğerleri gibi. Dışarı çıktığımda arkadaşlarıma sordum. Dedim ki bunda ne anladınız? Bana dediler ki valla kavga ile başladık, kavga ile bitirdik. Peki neyle kavga ediyor biliyor musunuz diye sorduğumda hiçbirisi şununla kavga ediyor diyemedim. Ben ona dedim ki bizim biraz İslam kültüründen hareket ederek aslında onun kavga ettiği şey kendi nefsiydi. Aslında bizdeki gibi, hani bizde nasıl insanı kamil olmak için nefsimizle mücadele ederiz, kötü özelliklerimizi yeneriz, bizi kötülüğe zorlayan özelliklerimizle kavga ederiz ve onları her yendiğimizde aslında daha güçlü bir rakiple karşılaşırız. Ama en sonunda bunların hepsinin üstesinden geldiğimiz zaman iyi bir insan olarak, belki 40'ımızdan sonra, 45'imizden sonra iyi bir insan olarak, çevredeki insanların da iyi diye gösterdiği bir insan olarak hayatımızı sürdürebilirsek, oradaki kavga gürültü de aslında bunun için vardı. Ben orada anladım ki bu Kung Fu mücadelesi diye anlatılan şey aslında insanın insanı kamil olmasıyla doğru orantılı bir şey. Hani geçtiğimiz haftalarda da mevzu bahis olmuştu. Allah dünyanın dört bir yanına peygamberler gönderiyor ve bu peygamberlerin aslında öğretileri oralarda bir biçimde kalıyorlar. Muhtemelendir ki o da böyle bir öğretinin uzantısı olarak vardır orada.
Evet hocam.
Dolayısıyla bu şeyi de, bu mücadeleyi, çocuğun ateşte mücadelesini de bu anlamda biraz değerlendirmek lazım. Bu meseleye tabii belki ileride gelecek ama İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi de var biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ı da ne yapıyor? Çok ilginç bir insan İbrahim Aleyhisselam. Allah mekanını cennet etsin. Allah bizim onun yolunda gitmemizi bize de nasip eylesin. Bir gün bir şey yapıyor. Gidiyor puthaneye, elinde baltayla putları kırıyor ve elindeki baltayı da en son kalmış büyük putun boynuna asıyor. Ve o dönemin işte şeyleri, zabitleri en sonunda bunun yapsa İbrahim yapmıştır diye gelip onu bulduklarında o da diyor ki hayır ben yapmadım, bu yapsa bu yapmıştır diyor. Baksana da baltada zaten boynunda diye gösterdiklerinde onlar diyorlar ki bu nasıl olur yani, bu put nasıl diğerlerini kırar diyor. diyorlar. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam diyor ki, madem öyle niye buna tapıyorsunuz? Şimdi onların İbrahim Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim hikayesinde bu ateş meselesiyle ilgili şöyle bir ayet-i kerime var. Enbiya suresi 68. ve 71. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Dediler ki, tanrılarınıza faydası dokunacak bir iş yapacaksanız onu yakın. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı kastediyorlar. Onu yakın. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol. Ona bir tuzak kurdular. Ama biz onları hüsrana uğrattık. Onu ve Lut'u kurtarıp insan toplulukları için bereketli kıldığımız bir yere yerleştirdik. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın da biliyorsunuz bu Nemrut ateşe attırıyor. Ancak Allah ne diyor? Ateşe serin ol ve ona dokunma diye emrediyor. Ve dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam buradaki çocuk misalinde olduğu gibi ateşe atıldığında da ne yapmıyor? Ateşten etkilenmiyor. Tam tersi, ateş onun için bir cennet bahçesine dönüşüyor. Hatta bu hadiseden sonra İbrahim Aleyhisselam Suriye ile bugünkü İsrail arasındaki dünyanın en verimli Golan bölgesi dediğimiz bölgeye yerleştiriyor. En verimli yere yerleştiriyor. Bir şey cennet gibi bir yerdir aynı zamanda orası. İşte Allah birisine nimet vermek istediğinde onlara böylece nimet verir ve Allah'ın nimetini elde etmek istediğimizde bizim çocuktaki masumiyet gibi, akıldaki masumiyet gibi bir masumiyete sahip olmamız lazım. Şimdi burada yine üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi, kadının puta meyletmesi söz konusudur. Yani secde etmesi söz konusudur. Aslında burada insanlar için de bir uyarı vardır. Gerçekten de biz insanlar olarak zaman zaman putlara meylettiğimiz oluyor. Her insan için bu böyledir. Nefsinin arzu ve hevesine meylettiği dönemler vardır. İşte bizim çocuğun uyarısıyla kendimize gelmemiz gerekiyor. Ve aslında burada dikkat edilecek husus da şudur. Kadın da çocuğun uyarısıyla puta tapmaktan vazgeçiyor. Bu hikayede bakacak olursak, bu hikayede kadın da puta tapmaktan vazgeçiyor. Ve çocuğun çağrısı üzerine kendisi de ateşe atlıyor. Sonra kendisinin dışındaki diğer insanlar da ateşe atlıyorlar. Çocuk buradan ne diyor? Tekrar hatırlayacak olursak, ana ateşe gel, ben zahiren ateş içindeyim. Gerçekte ise bir bahçedeyim dedi. Bu ateş cahiller için göz bağıdır. Aslında o mana yakasından uzatılmış bir rahmettir. Ana gel de Allah'ın burhanını gör. Gel de hak aşıkların halini gör diyor. Şimdi biz gerçek dünyada aslında ateş içerisinde zannettiğimiz, bizim için zorluklar içerisinde olduğunu zannettiğimiz, düşündüğümüz şeyler bizi mutlu etmeye yeter şeylerdir belki de. Belki de bizim mutluluğumuz zoru aşmaktadır. Zor işleri aştığınız zaman mutlu olursunuz. Bir şeyle bakıyoruz biz, insanlara baktığımız zaman neden mutlu? İnsanlar en çok neden mutlu olurlar? En zor işi gerçekleştirdiklerinde mutlu olurlar. Önlerinde zor bir imtihan varsa bu imtihanı geçtiklerinde mutlu olurlar. Kolay bir işi yaptığında insanların mutluluktan havaya zıpladığını pek görmeyiz biz. Ama zorluğu aştıklarında mutlu olurlar. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim zaten ne diyor? İnsan sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuşu açtığı zaman ne yapıyor? Cenneti elde ediyor. Cennet zorluğun sonucunda elimizde var. Yani mutluluktur aslında aynı zamanda cennet İslam düşüncesinde. Dolayısıyla bizim zorluğu aşmamız lazım. Kolay işin içerisine girmememiz lazım. Burada anlatılıyor zaten, biraz sonra gelecek onlar. Çocuğun dilinde anlatılacak şeylere görüyorsunuz. Diyor ki çocuk, bu ateş zannettiğin su zannettiğin ise ateştir. Hani insanlara bakıyoruz biz. Bazen insanlar ne yapıyorlar? Kendileri için kolay olanın peşine düşüyorlar. Kendilerinin lehine olan şeylerin peşine düşüyorlar ama onun sonucunda da mutlu olmayabiliyorlar. Onun sonucunda da mutsuz bir insan haline dönüşebiliyorlar. Aslında görünürde baktığınız zaman su gibi duran şey aslında insan için ateş oluyor. Ateş gibi duran şey ise insana su gibi olabiliyor. Bu yüzden de biz sadece görünenle yetinmememiz lazım. Olayların ve hadiselerin arka planını görmemiz lazım. Zaten Mevlana Hazretleri'nin de bize bütün öğüdü aslında bundan ibarettir. Bütün derdi Mevlana Hazretleri'nde, diğer büyük mutasavvıfların da bütün derdi aslında görünenin ötesini görebilmektir. Çünkü görünenin ötesindekini gördüğünüz zaman, ki bu Allah'tır, Allah'ı görmüş olursunuz ve ne yaparsanız onun ipine sımsıkı sarılırsınız. Zaten Allah'ın da bizden herhangi bir menfaat devşirmesi söz konusu değildir. Sadece ve sadece Allah bizim iyiliğimizi istediği için, yeryüzü halifesi olarak bizi yarattığı için kendi kurallarına uymamızı istiyor. Aslında onun kuralları da sonuçta bizi iyiliğe ve güzelliğe götüren kurallardır. Mevlana Hazretleri burada bir misal daha veriyor. Orayı okuduk mu bilmiyorum ama senden doğarken...
İsterseniz hocam beyitleri bir okuyalım. Ana suya benzeyen o ateş aleminden çık, ateşe benzeyen suya gir. Ateşe gir de ateş içinde gül ve yasemin bulan İbrahim'in sırlarını gör. Senden doğarken ölüyorum zannediyordum. Senden ayrılmaktan pek korkuyordum.
Evet. Şimdi burada bunun üzerinde aslında durmamız lazım. Mevlana Hazretleri bir misal daha veriyor. Çok basit, herkesin anlayabileceği, herkesin kavrayabileceği, herkesin bildiği bir misali veriyor. O misalde nedir? Doğum esnasında, doğumdur. İnsanlar hakikaten dünyaya geldiğimizde, biz belki o gün hatırlamıyoruz ama hatırlayan, çocuk doğumuna bilenlerin hepsi bilirler ki çocuk dünyaya ağlayarak gelir. Hatta çocuk ağlamazsa eğer onu ağlatmak için de işte vururlar ona bir tane ağlasın diye. Şimdi gerçekten de Mevlana Hazretleri öyle dahiyane bir misal veriyor ki insanların itiraz etmesi de neredeyse mümkün değildir. Ana rahminde nasıldır çocuk? Ana rahminde bütün gıdasını anasından alır. Ama daracık bir yerde bir şehit hapis gibi bir hayat sürer. Suyun içerisindedir. Belki o günün şartlarında, yani o dönemin şartlarında belki orada da mutludur. Ama doğum esnası söz konusu edildiğinde, çocuk doğmak durumunda kaldığında ne yapıyor? Alışa geldiği şeyin dışına çıkmak zorunda kalıyor. İşte bu alışa geldiği şeyin dışına çıkmak normalde insanları sıkıntıya sokuyor. Zannediyorlar ki aman ben kötü bir yere gidiyorum. Aman benim başıma kötü bir hal gelecek. Halbuki böyle değildir. Ve misal, çok güzel bir misal veriyor Mevlana. Diyor ki orayı da diyor biz cennet zannediyorduk. Ama çıktığımızda daha güzel bir cennete geldik. Havası güzel, havası bol, suyu güzel, tabiatı güzel, manzarası güzel, daha güzel bir yere geldik. Ana rahmiyle dünya hayatını kıyasladığımız zaman, aslında dünyayı kıyasladığımız zaman belki dünya fiziki olarak da baktığımız zaman daha güzel bir yer. Peki aynı şey ölüm içinde, ölüm ötesi içinde ne yapılamaz, düşünülemez mi? Elbette düşünülebilir. Bu yüzden İslam düşüncesinde ölüm asla yok olma olarak gözükmez. Sadece ruh ile bedenin birbirinden ayrılması, bedenin işlevinin bitip yerine ruhun işlevinin başladığı, sadece ruhun işlevinin kaldığı bir dünyaya gitmiş oluyorsun. Nasıl ki ana rahmindeyken çocuk ana rahminin işlevi bitiyor, onun yerine dünya alıyorsa, burada da böyle bizim bedenimizin işlevi bitiyor, bunun yerine ahiret hayatı bizi işlev görmeye başlayacak. Eğer biz bu dünya hayatında Allah'ın prensiplerine uymuşsak, ki o prensipler de bizi sadece ve sadece iyi insan olmaya, hem kendimize hem de başkalarına faydalı insan olmaya, bir de Rabbini bilmeye yönelten prensiplerdir. Bunu yaptığınız zaman da iyi bir yere gidiyorsunuz. Bunun tersini yaptığınız zaman da işte sizin için asıl zorluk o zaman başlıyor. Dolayısıyla bu doğum anı misalini de unutmamak lazım. Çok güzel bir misaldir. İnanmaya yanaşmayan insanların, ölümü yok olmak zanneden insanları ikna etmek bakımından güzel bir misaldir. Bu misalle de ikna olmuyorsa da daha ne yapalım yani? Neyle ikna olacaksa olsun.
Evet. Halbuki doğunca havası hoş, rengi güzel bir aleme gelip zindandan kurtuldum. Şimdi şu ateş içinde sükun ve rahatı bulunca dünyayı ana rahmi gibi görmeye başladım. Bu ateş içinde öyle bir alem gördüm ki her zerresinde bir İsa nefesi var.
Evet, bu beyt üzerinde de, son beyt üzerinde duruyorum çünkü iki beyt üzerinde durmuş olduk. Şimdi Mevlana Hazretleri sık sık İsa nefesinden bahseder. Yani bir İsa nefesinden bahseder. Bunu çok güzel bir şey olarak da anlatır. Çünkü onun anlatımında İsa Aleyhisselam'ın nefesi, ki bu Kur'an-ı Kerim'in anlatımıdır aynı zamanda. Bu meselede baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi 49. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Aslında İsa Aleyhisselam'ın hikayesi anlatılırken çocukluk döneminde beşikte söylemiş olduğu sözle ilgili bir bölümdür burası. Allah, Cebrail Aleyhisselam söylüyor onun anasına. Allah onu İsrailoğullarına peygamber kılacak. Yani İsa Aleyhisselam'ı İsrailoğullarına peygamber kılacak. Ben Rabbinizden ayetlerle geldim. Çamurdan kuş şekilleri yapacağım ve onlara üfleyince Allah'ın izniyle kuşa dönüşecekler diyecek. Daha henüz bunlar olmamış. Cebrail Aleyhisselam annesine söylüyor bunların böyle olacağını ve gerçekten de hayatına baktığımız zaman İsa Aleyhisselam ne yapıyor? İnsanları dine inandırmak için, kendinin peygamberliğine inandırmak için Allah'ın ona vermiş olduğu bir mucizeyi gerçekleştiriyor. O da nedir? Kuş şeklinde çamurdan hayvanlar yapıyor İsa Aleyhisselam. Sonra da bunlara üflüyor ve onlar gerçek kuşa dönüşüyorlar. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın nefesi böyle güçlü ve kuvvetli bir nefestir. İşte dolayısıyla burada aslında bu üflemek, Kur'an-ı Kerim'de insana ruh üflemekten de bahsedilir. Kur'an-ı Kerim insanın yaratılışını anlatırken şöyle söylüyor. Diyor ki biz işte insanı çamurdan yarattık, ona şekil verdik, sonra onu güzelce tesviye ettik, sonra da ona ruhumuzdan üfledik diyor. Şimdi aslında burada o üflemek, ruh vermek, can vermek, ona bizim bilmediğimiz gayb aleminden başka bir şey vermek anlamına gelen bir şeydir. İsa Aleyhisselam da aslında bunu yapıyor ve biz gerçekten de dünya hayatında bazen şöyle şeylerle karşılaşırız. Bir insan düşünün, dinle, diyanetle alakası yok. Belki de kötü bir insan. Ama bir gün öyle bir insanla karşılaşıyor ki, o insanın belki bir tek nasihati, belki bir tek cümlesi, belki bir tek yol göstermesi ne yapıyor? O adamın istikametinin değiştirmesine, kötülükten vazgeçip iyiliğe doğru dönülmesine sebep oluyor. Bir tek nasihat bazen bir insanın hayatını değiştiriyor. İşte bu da bir şey, İsa Aleyhisselam'ın üflemesi gibi bir üflemedir. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri her zerresinde iyilik olan İsa Aleyhisselam'ın üflemesini sürekli misal olarak verir. Ve biz aslında Allah bize her an Kur'an-ı Kerim'le ne yapıyor? Vahyederek, ayetlerini söyleyerek bize aslında iyiliğe doğru götürecek bir üflemede bulunuyor. Yeter ki insanlar onun tesirinde kalabilsinler, onun farkına varabilsinler.
Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Dilerseniz kaldığımız yerden haftaya devam edelim. Değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.